Ayrım 5.
Sayfa 60. Rüzgar bazen bir avuç kum alıp Lala'nın yüzüne fırlatıyor. Kız körleşmemek için gözlerini kapatmak zorunda. Ama gözlerini yaşartmayı yine de başarıyor Rüzgar. Ağzında, dişlerinin arasında gıcırdayan kum taneleri var. Rüzgardan ve denizden iyice esrikleşince kumu setinden iniyor. Kumulların eteğinde soluğu düzelene kadar bir süre çömeliyor. Kumulların ardına rüzgar vurmuyor. Rüzgar kum tepelerinin üzerinden geçiyor ve toprakların içine doğru gidiyor. Pusun dolandığı mavi tepelere kadar. Rüzgarın duru durağı yok. Aklına eseni yapıyor. Rüzgar var oldukça Lala mutlu. Gözlerini ve kulaklarını yaksa bile, yüzüne avuç avuç kum fırlatsa bile, gecekondu mahallesindeki karanlık evin içinde hava ağırlaştığında sık sık onu düşünüyor, bir de denizi. Rüzgar büyük saydam denizin üzerinde durmadan sıçrıyor. Çölü bir anda aşıp sedir ormanlarına kadar gidiyor ve orada dağların eteğinde kuşların ve çiçeklerin arasında oynaşıyor. Rüzgarın sabrı yoktur. Dağları aşar. Tozları, kumu, külleri süpürür. Kartonları devirir. Tahta ve ziftli kartondan gecekondu mahallesine kadar gelir. Yeri geldiğinde ve birkaç damı, birkaç duvarı çökerterek eğlenir. Ama olsun, Lala rüzgarın güzel, su gibi saydam, şimşek kadar hızlı olduğunu ve istese dünyanın bütün kentlerini, hatta yüksek ve beyaz evli ve camdan büyük pencereleri olan evlerle dolu olan kentleri bile yıkabileceğini düşünür. Lala onun adını söylemeyi bilir. Bu adı tek başına öğrendi. Küçücükken, geceleri evin tahtaları arasında gelişini dinlerken, uuuudur rüzgarın adı, böyle ıslık çalarak söylenir. Biraz daha ileride, çalıların arasında rüzgara yine rastlıyor Lala. Dolaşan bir el gibi sarı otları aralıyor. Bir atmaca ot ovasının tepesinde neredeyse hareketsiz, bakır kanatlarını rüzgara açmış. Lala ona bakıyor, hayranlık duyuyor. Çünkü o rüzgarda uçmayı biliyor. Atmaca teleklerinin ucunu kıpırdatır gibi yapıyor. Kuyruğunu yelpaze şeklinde açıyor ve sarı otların üzerinde titreşen haç biçimindeki gölgesiyle hiç çaba harcamadan uçuyor. Arada bir inliyor, yalnızca kayık, kayık diyor ve Lala ona karşılık veriyor. Sonra birden yere doğru dalış yapıyor. Kanatları daralmış, otlara değerek onun uzun uzun dolanıyor. Yosunların salındığı bir deniz dibinde kayan bir balık sanki. Böylece uzaklaşıp gözden kayboluyor, darmadağın olmuş ot tutamlarının arasında. Kayık, kayık. Lala ne kadar inlese, onun yakınmasını ne kadar taklit etse, kuş geri gelmiyor. Ama uzun süre küçük kızın gözlerinin içinde kalıyor sarı otlara değercesine kayan ok biçimindeki gölge. Kendi korkusunun dalgasında sessizce yüzünen kedi balığı misali. Lala şimdi hareketsiz, başını geriye atmış, iri iri açılmış gözlerini beyaz gökyüzüne dikmiş, oldukları yerde yüzen, kesişen halkalara bakıyor, tıpkı bir kuyuya çakıl taşları atıldığında oluşan hareler gibi. Havada böcek yok, kuş yok, bunlara benzer hiçbir şey yok. Oysa gökyüzünde kımıldaşan binlerce nokta görünüyor. Hava kararınca bitki, biti ve sinek sürüleri var sanki. Beyaz havada uçmuyorlar, her yöne doğru yürüyüşe geçmişler. Nereye kaçacaklarını bilmez gibi ateşli bir telaş içindeler. Bunlar belki de kentlerde yaşayan bütün o insanların yüzleri, kentler öyle büyütmüş ki onlardan asla kopulmazmış. Onca arabanın, onca insanın yıldığı ve aynı yüzün aslında iki kez görülemediği yerler. Bunları anlatan yaşlı Naman, garip adlar söylüyor aynı zamanda. El Cezire, Madrid, o Madrid diyor. Marsilya, Lyon, Paris, Cenevre. Bu yüzler her zaman Lala'nın gözlerinin önünde değildir. Ancak bazı günler rüzgar esip bulutları dağlara doğru kovaladığında ve hava bembeyaz kesilip güneş ışığıyla titreştiğinde görülebilir onlar. Ta tepede, neredeyse gözle görünmeyen gencecik küçük sinekler gibi kıpırdayan, yürüyen, koşan ve dans eden böcek adamlar. Ardından deniz yeniden çağırır onu. Lala çalılıkların arasından kül rengi kum tepelerine doğru koşar. Kumullar yan yatmış inekler gibidir. Alınları yerde, omurgaları eğik. Lala elleri ve ayaklarıyla yalnız kendisine has özel bir yol açarak onların sırtına binmeyi, sonra kumulların öbür yanından kumsala top gibi yuvarlanmayı sever. Okyanus büyük bir yırtılma sesiyle sert kumsala çarpıp çatlar. Sonra su geri çekilir ve köpük güneşte erir. Burası öyle aydınlık, öyle gürültülü ki Lala ağzını ve gözlerini kapatmak zorunda kalıyor. Denizin tuzu göz kapaklarını ve dudaklarını yakıyor. Durup durup şaklayan rüzgar boğazındaki soluğu kesiyor. Ama Lala deniz kıyısında olmayı seviyor. Suya giriyor. Dalgalar bacaklarını ve karnını çarpıyor. Mavi gömleğini tenine yapıştırıyor. Kuma sırık gibi saplanan ayaklarını hissediyor. Ama daha ileri gitmeye yeltenmiyor. Çünkü denizin arada sırada çocukları kaptığı olur. Farkına bile varmaz çocuk. Ardından iki gün sonra kumsalın sert kumu geri verir onları. Karınları, yüzleri sudan hep şişmiştir. Burunlarını, dudaklarını, parmak uçlarını ve cinsel organlarını yengeçler yemiştir. Lala köpük saçağı boyunca kumun üzerinde yürüyor. Göğsüne kadar ıslanan entarisi rüzgarda kuruyor. Rüzgar kapkara saçlarını bir yana toplayıp örmüş. Güneşin aydınlığında yüzü bakıra çalıyor. Daha ötede yer yer kuma takılıp kalmış deniz anaları var. Çevrelerine saçılmış incecik kolları saç telleri gibi. Dalgaların her geri çekilişinde kumda açılan deliklere bakıyor Lala. Örümcekleri andıran, kıskaçlarını kaldırarak yan yan seyirten küçücük yengeçlerin peşinden koşuyor. Çok güldürüyor yengeçler onu ama diğer çocuklar gibi onları yakalamaya çalışmıyor. Denize kaçmalarına ve ışıltılı köpüklerin arasında kaybolmalarına izin veriyor. Lala tek sözcüklü şarkıyı durmadan mırıldanarak hala söylüyor. Ak deniz. Sonra kum tepelerinin eteğine gidip kumsala karşı oturuyor. Kollarıyla dizlerini sarmış, rüzgarın üzerine fırlattığı kumu solumamak için yüzünü mavi gömleğinin kıvrımlarının arasına gizlemiş. Hep aynı yere gidip oturur. Dalgaların çukurlaştığı yerde sudan çıkan küçük bir tahta sırık ile kum tepelerinin arasında çalılıkların içinde bitmiş büyük bir incir ağacının olduğu yere. Şimdi balıkçı Naman'ı bekliyor. Balıkçı Naman kimselere benzemez. Oldukça uzun boylu, zayıf, geniş omuzlu, kemikli yüzlü, teni tuğla renginde bir adamdır. Her zaman yalın ayak yürür, bez bir pantolon ve ona çok bol geldiği için rüzgarda dalgalanan beyaz bir mintan giyer. Ama bu haliyle de Lala onu çok yakışıklı ve çok zarif bulur. Onun geleceğini anladığında kalbi her zaman biraz daha hızlı çarpar. Denizin ve rüzgarın sertleştirdiği keskin hatlı bir yüzü vardır Naman'ın. Denizin güneşi alnını ve yanaklarını gelmiş ve karartmıştır. Saçları gürdür, teninin rengindedir. Hele gözleri, olağanüstüdür gözleri. Küllü tirşe renginde, çok aydınlık ve esmer yüzünde saydamdır sanki. Denizin ışığı ve saydamlığı vurmuştur bu gözlere. Lala'nın kumsalda oturup balıkçının gelmesini beklemeyi sevmesi, bu gözleri görmek içindir. Bir de kendisini fark edince gülümsemesini görmek için. Büyük incir ağacının altında, kum tepelerinin hafif kumuna oturmuş uzun uzun bekliyor onu. Fazla kum yutmamak için başını kollarının arasına alarak şarkı mırıldanıyor. Yalnızca şunu söyleyen o pek sevgili uzun ve güzel adı mırıldanıyor. Ak deniz. Sertleşen ve çelik gibi gri mavi bir renge bürünen denize ve ufuk çizgisini gizleyen soluk iri buluta bakarak bekliyor. Kimi zaman dalgaların doruklarında yansımalar arasında oynaşan siyah bir nokta gördüğünü sanıyor ve biraz doğruluyor. Çünkü Naman'ın kayığının geldiğini sanıyor ama siyah nokta kayboluyor. Bu denizin üzerinde oluşan bir serap olmalı ya da bir yunusun sırtı. Yunuslardan gemilerin boş bodoslamaları önünde dalgaların arasında neşeyle zıplayan kara sırtlı sürülerden Naman söz etmişti ona. Balıkçıları selamlamak ister gibi bir halleri varmış bunların. Sonra ufka doğru bir yerlerde ansızın gözden kaybolurlarmış. Naman, Lala'ya Yunus hikayeleri anlatmayı pek sever. Konuştuğu zaman denizin ışığı gözlerinde daha kuvvetle parıldar. Lala, göz bebeklerinin renginde kara yaratıkları görür gibi olur. Ama gözlerini var gücüyle denize dikse de Yunusları göremez. Bunlar kıyılara yaklaşmayı pek sevmiyor anlaşılan. Naman bir gün denizde fırtına kopunca yolunu kaybeden bir balıkçı teknesine kıyıya kadar kılavuzluk eden bir Yunus'un hikayesini anlatır. Bulutlar denizin üzerine inmiş ve onu örtü gibi kaplamış. Üstelik korkunç rüzgar teknenin direğini de parçalamış. O zaman fırtına balıkçı teknesini öyle uzaklara sürüklemiş ki kıyının ne tarafta olduğunu artık bilmez olmuş. İki gün boyunca tekne onu alabora etmekle tehdit eden dalgaların arasında başıboş sürüklenmiş. Balıkçı sonunun geldiğini sanıp dualar okuyormuş. O sırada dalgaların arasında iri bir Yunus belirmiş. Teknenin çevresinde sıçrayıp duruyor, Yunusların genellikle yaptığı gibi dalgalarla oynaşıyormuş. Ama bu tek başına bir Yunusmuş. Derken tekneye kılavuzluk etmeye başlamış. İnanması güç ama yaptığı buymuş. Teknenin arkasında yüzerek onu ileri doğru itmiş. Yunus arada bir uzaklaşıyor, dalgaların arasında kayboluyor, balıkçı da kendisini terk ettiğini sanıyormuş. Sonra geri dönüyormuş Yunus ve güçlü kuyruğuyla denizi döverek alnıyla itiyormuş tekneyi. Böylece gün boyunca yol almışlar. Hava kararınca balıkçı sonunda yırtılan bir bulutun arasında kıyının ışığını görmüş. Sevinçle bağırmış ve ağlamış çünkü kurtulduğunu biliyormuş. Tekne limana yaklaşınca Yunus ters yüzü dönmüş ve açık denize doğru gitmiş. Balıkçı gidişini seyretmiş Yunus'un. Koca kara sırtı alacakaranlığın ışığında parıldıyormuş. Lala bu hikayeyi pek sever. Koca kara Yunus'u görmek için gözleriyle denizi sık sık tarar. Ama Naman bu olayın çok eskilere dayandığını ve bugün Yunus'un çok yaşlı olması gerektiğini söyledi ona. Lala bekliyor, her sabah olduğu gibi büyük incir ağacının gölgesine oturmuş. Dalgaların sivri doruklarının peş peşe ilerlediği küllü mavi denize bakıyor. Dalgalar kumsalda yanlarına vuruyor. Önce doğuya kayalık burnuna doğru akıyorlar. Sonra batıya nehir tarafına doğru. Derken ortadan akıyorlar. Rüzgar sıçrıyor, tutam tutam köpüğü uzağa fırlatıyor kum tepelerine doğru. Köpük kuma ve toza karışıyor. Güneş bulutsuz gökyüzünde iyice yükselince Lala gecekondu mahallesinin yolunu tutuyor. Acele etmiyor çünkü oraya vardığında işlerin onu beklediğini biliyor. Başının üzerinde dengede tuttuğu eski püskü paslı bir bidonla su getirecek. Nehirde çamaşır yıkayacak. Ama bu iş keyifli sayılır çünkü diğer kızlarla çene çalma ve anlattıkları bir sürü hikayeyi dinleme fırsatı var. İnanılmaz hikayeler bunlar. Hele İki Kir adında şu kızın anlattıkları. İki Kir berberice nohut demek. Yanağındaki et beninden dolayı verilmiş bu ad ona. Ancak Lala'nın hiç sevmediği iki şey var. Ateş yakmak için çalı çırpı toplamak, bir de ekmek yapmak için buğday öğütmek. Öyle olunca Lala dönüşü oradan alıyor. Yolda biraz ayak sürüyor. O sırada artık şarkı söylemiyor. Çünkü şimdi kumulların tepesinde birilerine rastlandığı saat. Öksü çubuklarını toplamaya gelen çocuklar ya da işe giden adamlar. Kimi zaman oğlan çocuklarının Lala ile alay ettiği oluyor. Çünkü o yalın ayak yürümeyi pek beceremiyor. Kaba sözcüklerle de arası iyi değil. Ama Lala onların uzaktan geldiğini duyunca bir kumulun yanındaki diken çalılığın ardına gizleniyor ve geçmelerini bekliyor. Bir de şu ürkütücü kadın var. Yaşlı değil ama pislik içinde bir kadın. Siyahlı kızıllı saçları darmadağın, dikenler giysilerini paramparça etmiş. Kum tepelerinin yolundan geldiğinde çok dikkatli olmak gerek çünkü o kötü bir kadın, çocukları sevmiyor. Ona Ayşe Kondiça diyorlar ama gerçek adı bu değil. Gerçek adını kimse bilmiyor. Çocukları kaçırdığı söyleniyor sırf kötülük olsun diye. Lala Ayşe Kondiça'nın yoldan geldiğini duyunca bir çalılığın gerisine gizlenir ve soluğunu tutar. Ayşe Kondiça anlaşılmaz sözler mırıldanarak geçer. Bir dakika durur, başını kaldırır çünkü birilerinin orada olduğunu hissetmiştir. Ama gözleri neredeyse kördür, Lala'yı göremez. Öyle olunca toparlayarak ve çirkin sesiyle küfürler savurarak yoluna gider. Bazı sabahlar gökyüzünde Lala'nın pek sevdiği bir şey vardır. İnce uzun bir beyaz bulut, mavinin en derin olduğu yerde geçer gökyüzünden. Beyaz ipliğin ucunda ağır ağır ilerleyen küçük bir gümüş haç görünür. Öyle yüksektedir ki neredeyse seçilemez. Lala başını geriye atarak gökyüzünde sessizce ağır ağır yol alan küçük haça uzun uzun bakar. Ardında birbirine karışan küçük pamuksu topraklardan oluşan ve bir yol gibi genişleyen uzun bir beyaz bulut bırakarak koskoca masmavi gökyüzünde nasıl ilerlediğini seyretmeyi sever. Sonra rüzgar bulutun üzerinden geçer ve gökyüzünü yıkar. Lala yükseklerde o minicik haçın içinde olmaktan pek hoşlanırdı doğrusu. Denizin üzerinde, adaların üzerinde, öylece en uzak diyarlara kadar gitmek. Uçak gözden kaybolduktan sonra o hala uzun uzun gökyüzüne bakar. Denizden uzaklaşıp yarım saat boyunca nehre doğru yürüdüğünde gecekondu mahallesi görünür. Lala buraya hangi nedenle sitedendiğini bilmiyor. Çünkü başlangıçta gerçek kenti ayıran nehrin karşı kıyısında ve boş alanların ötesinde tahtadan ve katranlı kağıttan yapılmış 10 kadar kulübe bulunuyordu. Belki de bu ad insanlara toz toprak arasında köpekler ve farelerle yaşadıklarını unutturmak için verilmiştir. Anası öldüğünde Lala burada yaşamaya başladı. Aradan öyle uzun süre geçti ki ne zaman geldiğini pek hatırlayamıyor. Hava çok sıcaktı çünkü mevsim yazdı ve rüzgar tahta kulübelerin üzerine toz bulutları savuruyordu. Halasının arkasında halaoğullarının yaşadığı penceresiz kulübeye kadar gözleri kapalı yürümüştü. O zaman kaçıp gitmek geçmişti içinden. Yüksek dağlara çıkmak, yollara düşmek, asla geri dönmemek. Lala kum tepelerinden her dönüşünde ondule saçtan ve zifli kağıttan damları görünce yüreği daralır ve siteye ilk geldiği gün düşler aklına. Ama o gün artık öyle geride kalmıştır ki sanki daha önce olanlar aslında onun başından hiç geçmemişti. Sanki bir yerlerde anlatıldığını duyduğu bir hikayeydi bu. Güneydeki dağlarda çölün başladığı yerde dünyaya gelmesi de öyle. Kimi zaman kış günlerinde dışarıda yapılacak bir iş olmadığında tuz ve toz ovasının üzerinde esip savuran rüzgar Ağaman'ın evinin kötü bitişmiş kalaslarının arasında ıslık çalarken Lala yere oturur ve doğumunun hikayesini dinler. Çok uzun ve garip bir hikayedir bu. Üstelik Ağama onu her zaman aynı şekilde anlatmaz. Uyuyacakmış gibi başını sallayarak renkli sesiyle şöyle der Ağama. Doğacağın gün gelip çattığında yaza az biraz vardı. Kuraklıktan önceydi. Havva geleceğini hissetti ve herkes hala uykuda olduğu için sessizce çadırdan dışarı süzüldü. Karnını bir çaputla sıktı. Bir ağaç ile bir kaynağın olduğu yere kadar zar zor yürüdü. Çünkü güneş doğduğunda gölgeye ve suya ihtiyacı olacağını biliyordu. Oralarda adettir. İnsan her zaman bir kaynağın başında doğmalıdır. Annem de oraya kadar yürüdü. Ağacın yanına uzandı ve gecenin sonunu bekledi. Dışarıda olduğunu kimse bilmiyordu. O çıt çıkarmadan, köpekleri uyandırmadan yürümeyi bilirdi. Yanında uyuyordum. İnlediğini ve çadırdan çıkmak için kalktığını ben bile duymadım. Sonra ne oldu ama? Sonra gün doğdu. O zaman kadınlar kalktılar. Annemin orada olmadığını gördüler ve niçin dışarı çıktığını anladılar. Ben de onu aramaya çıktım. Kaynağa doğru gittim. Oraya vardığımda o ağaca yaslanmış ayakta duruyordu. Kollarıyla bir dala asılmıştı. Erkeklerin ve çocukların dikkatini çekmemek için usulca inliyordu. Sonra ne oldu ağama? Derken sen doğdun. Ağacın köklerinin arasında hemencecik doğuverdin. Seni kaynağın başında yıkadık ve bir maşlaha sardık. Çünkü geceleri hala ayaz oluyordu. Sonra güneş doğdu ve annen uyumak için çadıra döndü. Hatırlıyorum da seni saracak bez olmadığından ananın mavi harmanisinde uyudun. Anan çabuk geldiğin için memnundu. Bir yandan da hüzünlüydü. Çünkü babanın ölümünden dolayı seni yetiştirecek parayı bulamayacağını düşünüyor ve seni başkasına vermek zorunda kalmaktan korkuyordu. Kimi zaman ağama hikayeyi farklı bir şekilde anlatır, olayları pek iyi hatırlayamaz gibidir. Mesela Havva'nın ağaç dalına değil de bir kuyunun ipine asıldığını söyler. Sancılara dayanmak için var gücüyle çekiyormuş ipi. Ya da çocuğa ebelik edenin oradan geçen bir çoban olduğunu ve onu kendi yün harmanisine sardığını söyler. Ama bütün bunlar anlaşılmaz bir sis perdesinin derinliğindedir. Olaylar sanki başka bir dünyada geçmiştir. Çölün öbür ucunda, başka bir gökyüzünün, başka bir güneşin altında. Birkaç gün sonra annen yıkanmak ve saçlarını taramak için kuyuya kadar yürüyebildi. Seni aynı mavi armağaniye sarmış ve onu bedenine düğümlemişti. Kısa adımlarla yürüyordu. Çünkü gücü kuvveti eskisi gibi yerinde değildi. Ama doğduğun için çok mutluydu. Ona senin adını sorduklarında kendisi gibi Lala Havva adını taşıdığını söylüyordu. Çünkü sen şerif ailesinden bir kadının kızıydın. Ne olur al Azrak'tan söz et bana, mavi adam adıyla anılan kişiden. Ancak ağama başını sallar. Şimdi olmaz, başka zaman. Ne olur ağama, ondan söz et bana. Ağama karşılık vermeden başını sallar. Kalkıp kapının yanındaki büyük toprak kabın içindeki ekmek hamurunu yoğurmaya gider. Ağama böyledir işte. Uzun lafı sevmez. Hele mavi adam, yani Mevlay Ahmet bin Muhammed el-Fadıl, diğer adıyla Ma'el Aynin, gözlerdeki su adıyla anılan kişi söz konusu olduğunda tek tük laf çıkar ağzından. Burada Gecekondu mahallesinde garip olan şudur. Herkes çok yoksuldur ama kimse halinden asla şikayet etmez. Site denince akla gelen üst üste yığılmış tahta ve çinko kulübelerdir. Dam yerine çakıl taşlarıyla tutturulmuş katranlı büyük kağıt parçaları bulunur. Rüzgar vadide çok şiddetle estiğinde bütün tahtaların çıtırtısı, çinko levhaların zangırtısı ve sert esintinin parçaladığı kağıtların şaklaması duyulur. Sanki toprak bir yolda giderken sarsılan ve takırdayan hurda bir otobüsün içindeki gibi hisseder insan kendini. Damlarda ve daracık yollarda koşturan bir yığın hayvan ve fare varmışçasına garip bir hengame oluşur. Kimi zaman fırtına çok şiddetlidir. Her şeyi siler süpürür. Ertesi gün siteyi yeniden evden geçirmek gerekir. Ama insanlar bu işi güler yüzle yaparlar. Çünkü öyle yoksuldurlar ki ellerindekini kaybetmemek gibi bir dertleri yoktur. Belki memnun bile olurlar. Çünkü fırtınadan sonra başlarının üzerindeki gökyüzü daha engin, daha mavi olur. Işık daha güzelleşir. Her neyse, sitenin çevresinde toz rüzgarının estiği dümdüz topraklar ve gözün tümüyle kavrayamayacağı kadar büyük denizden başka bir şey yoktur. Lala gökyüzünü seyretmeyi çok sever. Önünde dümdüz uzanan kumlu patikadan sık sık kumullara doğru gider. kollarını çaprazlayarak kumların ve dikenlerin üstüne sırt üstü atar kendini. O zaman gökyüzü pürüzsüz yüzünde açılır ve ayna gibi parıldar. Sakin, bulutsuz, kuşsuz, ucaksız gökyüzü. Lala gözlerini iri iri açar ve gökyüzünün içine dolmasını bekler. Bir sarkacın sallantısını duyar, bir gemidedir sanki. Ya da çok tütün içmiş de başı döner. Güneşin marifetidir bu. Soğuk rüzgara ve denize karşın kavurur güneş. Öyle kavurur ki ısısı küçük kızın bedenine işler. Karnına, ciğerlerine, kol ve bacaklarına dolar. Canı acır acımasına, gözleri ve başı ağrır. Ama Lala kıpırdamadan durur. Çünkü o güneşi ve gökyüzünü çok sever. Öbür çocuklardan uzakta, sitenin gürültüsünden ve kokularından uzakta, kumların üzerine uzandığında, gökyüzü bugünkü gibi masmavi olduğunda, Lala canının istediği her şeyi düşünebilir. Esser, sır adını verdiği kişiyi düşünür. Bakışı, güneş ışığı gibi olan, insanı saran ve koruyan kişiyi. Burada, sitede kimse tanımaz onu. Ama kimi zaman gökyüzü çok güzel olduğunda, ışık denizin ve kum tepelerinin üzerinde parladığında, Esser adı her yerde belirir, her yerde yankılanır sanki, bedeninin içinde bile. Lala onun sesini, adımlarının hafif sesini duyar gibi olur. Yüzünde onun her şeyi gören, her şeyi delip geçen bakışının ateşini hisseder. Dağların ardından, Drağ'ın ötesinden, çölün bağrından gelir ve yok olması mümkün olmayan bir ur gibi parlar bu bakış. Kimse hakkında bir şey bilmez. Lala Esser'den söz ettiğinde balıkçı Naman başını sallar. Çünkü adını hiç duymamıştır. Hikayelerinde ondan hiç söz etmez. Oysa bu onun gerçek adı olmalı diye düşünür Lala. Öyle ya, duyduğu ad buydu. Ama belki yalnızca bir düştü bu. Ama bile onun hakkında bir şey bilmez sanki. Oysa ne güzel bir adı var diye düşünür Lala. İşitildiğinde insana ferahlık veriyor. Onun adını duymak, bakışındaki nuru yakalamak için hep Lala uzaklara gider. Kum tepelerinin arasına, deniz, kum ve gökyüzünden başka hiçbir şeyin olmadığı yerlere. Çünkü Lala tahta ve katranlı kağıttan sitedeyken Esser adını ona duyuramaz. Bakışlarındaki sıcaklığı yayamaz. Gürültüyü ve kokuları sevmeyen bir kişidir o. Rüzgarın altında yalnız olmalıdır. Gökyüzüne asılıp kalmış bir kuş kadar yalnız. Buradaki insanlar Lala'nın niçin başını alıp gittiğini bilmezler. Belki de karalık tepelerin ardındaki çoban kulübelerine kadar gittiğini sanırlar. Ses çıkarmazlar. İnsanlar bekler. Aslına bakılırsa burada Gecekondu Mahallesi'nde insanların bütün yaptığı beklemektir. Deniz kıyısından pek uzak olmadıkları halde tahta ve çinko kulübelerine mıhlanıp kalmışlardır. Koyu karanlığın içinde kımıldamadan yatarlar. Çakılların ve tozun üzerine güneş doğunca sanki bir şeyler olacakmış gibi dışarı çıkarlar. Biraz hoşbeş ederler. Kızlar çeşmeye gider, oğlanlar tarlalarda çalışmaya. Nehrin karşı kıyısındaki gerçek kentin sokaklarında aylaklık etmeye giderler. Ya da kamyonların geçişini seyretmek için yol kenarına otururlar. Lala her sabah siteyi baştan başa kat eder, su kovalarını doldurmaya çeşmeye gider. Yolda yürürken evden eve yayılan radyo seslerini dinler. Sitenin daracık yollarında duyulan hep aynı nakarattır, bir mısır şarkısı.